Ayrım 6. Köy Enstitüsü Yılları. Talip Apaydın. Sayfa 63. Müzik. Üçüncü sınıfa kadar müzik öğretmenimiz yoktu. Ne doğru dürüst bir şarkı öğrenmiştik, ne marş bilirdik, ne de okulda bir enstrüman vardı. Müzik bakımından pek yavandık. Ben ilkokulda da hiçbir şey görmemiştim. Do, re, fa, sol, la, si diye bir şey hatırlıyordum ama neyin nesiydi, ne işe yarardı, nasıl yazılırdı bilmiyordum. Beş çizgi üstünde do'nun yerini göster deseler gösteremezdim. O yıla kadar ömrümde elime bir çalgı almış adam değildim. Çocukken köyde türkü söylerdik ama benim sesim güzel değildi. Müziğe de öyle ayrı bir yeteneğim olduğunu sanmıyordum. Daha doğrusu böyle bir şey düşünmemiştim. Bir söyleyen de olmamıştı. Savaştepe'den dönünce baktım arkadaşlarımızın elinde çalgılar vardı. Bağlamaya benzer ama arkası düz, küçük şeyler. Adı mandolinmiş. Otururken, yürürken her yerde çalıyorlardı. Şaşmıştım. Biz gidince enstitüye müzik öğretmeni verilmiş, birçok mandolin alınmış. Herkes çalmaya başlamış bile. İlk müzik dersine girdik. Büsbütün şaşırdım. Beş çizgi üstüne yazılmış bacaklı bir takım yazılar vardı. Onları hep birlikte sesli sesli okuyorlardı. Bir yandan da ellerini sallıyorlar, tempo tutuyorlardı. Ben hiçbir şey anlamıyordum. Bu bir iki ders böyle gitti. Sonra çalışmaya başladım. Bilen arkadaşlara soruyordum. Notaların beş çizgi üstündeki mandolindeki yerlerini öğrendim. İşi yavaş yavaş geliştirdim. Kulağım da iyiymiş demek ki, çabukça ilerledim. Parası olan arkadaşlar mandolin alıyorlardı. Müzik öğretmeni alın diyordu. Biz üç arkadaş birleştik. 260 kuruşa bir mandolin aldık. 85'er kuruş kattık. Bizim için çok paraydı o zaman. Ama öğrenmek istiyorduk. Şundan bundan istemekle başa çıkamayacaktık. Sıktık dişleri, kıydık paraya. Artık ne zaman boş kalırsak ders aralarında, yemekten önce, yatmaya giderken, koridorda, ırmak kıyısında ver yansın ediyorduk tellere. Önce tramola, gam, basit çocuk şarkıları, derken halk türküleri, o yılın sonunda okulda en güzel mandolin çalanlardan birisi olmuştum. Hele kendi halime yalnız kalınca sessizlikte çaldığım şeyler çok hoşuma gidiyordu. Çaldıkça hevesim artıyor, hevesim arttıkça çalışıyordum. Bir gün sınıf temizlik nöbetçisiydim. Son etüt saatinden sonra sınıfı süpürüp sildim. Herkes yatmıştı. Okul sessizdi. Bir arkadaşın da güzel bir mandolini vardı. Aldım, çalmaya başladım. O günlerde aramızda Çeçen kızı modaydı. Biraz Alaturka'ya kaçan, içli kıvrak bir parçaydı. Vurgulu filan güzel çalıyordum. Çaldım, çaldım, bir de başımı çevirip baktım ki Naif Bey, müdür yardımcısı, nöbetçi öğretmeniymiş, sınıfları dolaşıyormuş. Niye hala yatmadın diye sana darılacaktım ama dedi, güzel çalıyorsun, söyleyemedim. Tebrik ederim, benim de hoşuma gitti doğrusu, aferin. Fakat şanssız çıktık. O yılın sonunda müzik öğretmenimiz askere gitti. Biz de işi pratiğe döktük. Zaten nota bulamıyorduk. Müzik kitabımız bile yoktu. Çoğu kulaktan dolma, bazen doğru, bazen yanlış, aklımıza ne gelirse çalıyorduk. Birbirimizden öğreniyorduk. Eskiden bildiğimiz türküleri mandolinle çıkarmaya çalışıyorduk. Böylece ilerleyenler gittikçe seçildi ve aramızda kıskançlıklar, dargınlıklar başladı. Ele geçirdiğimiz notaları birbirlerimizden saklardık. Bunun pek çok sancısını çekmişimdir. Bakardım bir arkadaş yeni bir parça çalıyor. Hoşuma gidiyor. Ben de çalsam diyorum. Fakat gidip almak mümkün değil. Ah, bir müzik öğretmenimiz olsa, bize bol bol nota verse, yeni yeni şeyler öğretse derdim. Bir gün sınıfta yalnızken Yusuf Demirci'nin dolabını karıştırdığımı, çaldığı bir parçanın notasını aradığımı hiç unutmam. Birisi içeri giriverecek, beni suçüstü yakalayacak diye nefesim kesiliyordu. Üstelik aradığımı da bulamamıştım. Dargındık. Gidip çaldığı parçanın notasını isteyemezdim. Ertesi gün şöyle yaptım. O çalarken karşısına geçtim. Hiç ilgilenmiyormuşum gibi elimi yüzüme kapadım. Aradan parmaklarına baktım. Sonra unutmayayım diye hemen gidip mandolinde çıkarmaya çalıştım. Tam yapamadım ama epey yaklaştırdım. Bir başka zaman tekrar dikkat ettim ve parçayı çaldım. Sonra benim yolumla bütün okula yayıldı. O günler derin bir müzik susuzluğu içinde olduğumu unutamam. Müziğe ait ne bir kitap vardı, ne nota, ne plak. bizde de doymaz bir öğrenme isteği. Onun için müzik zevkimizin gelişmesinde çok zigzaklar çizdik. Bir zaman Alaturka'yı sevdik. Gam çekme güzel, son hatıran kalbimde, akasyalar açarken gibilerden şarkı notaları elimize geçmişti. Teknik bakımdan da epey ağırdılar. Uğraşa muğraşa mandolinle onları çaldık. Başkasını bulamayınca bu cins müziğe sarılmıştık. Bir yol gösteren yoktu önümüzde. Sonradan bir başka müzik öğretmeni verdiler ama zayıftı, pek faydalanamadık. Birkaç yeni türkü öğretti, o kadar. Biz son sınıftayken önemli bir şey oldu. Bir gün yüksek kısmın şan öğretmeni gelmiş dediler. Şan kelimesinin müzikteki anlamını ben o zamana kadar duymamıştım. Ün karşılığı olarak düşünüyor ve öğretmen ne öğretir acaba diyordum. Meğer devlet operası ses sanatçılarından bas bariton Ruhi Su imiş. Bir cumartesi eğlencesinde bağlamasıyla türküler söyledi. Hiç böylesini duymamıştım. Bir ses vardı adamda, çağlıyordu. Bambaşka, güzel oluyordu türküler o söylerken. Bize birkaç gün müzik dersine girdi. İki sesli şarkılar, marşlar, türküler öğretti. Yepyeni bir yol açılmıştı önümüzde. O güne kadar yüksek kısma gitmeyi düşünmemiştim. Daha doğrusu olanaklarım el vermiyordu. Köyüme öğretmen olup bir an önce babama yardım etmeliydim. Hep böyle düşünüyordum. Ama Ruhi Su'yu tanıyınca bende birçok şeyler değişti. Hele müzik yeteneğimi görüp seni yüksek kısma muhakkak bekleriz deyince ne olursa olsun gideyim dedim. Öğrenmek, gelişmek hevesim kamçılanmıştı. Hasanoğlan safhasını sonra yazacağım. Şu kadarını söyleyeyim, orada güzel sanatlar bölümünde okudum. Keman çalıştım, bol imkanlar içindeydik. Bazı öğretmenlerimiz konservatuvardan geliyordu. Ya da biz oraya gidip ders görüyorduk. Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'nın haftalık konserlerine muntazam devam ediyorduk. Batı müziğinin zengin dünyasına girmiştik. Bir arkadaşımın dediği gibi davul zurna zevkinden başladık. Senfonilere, konçertolara, operalara kadar geldik. Enstitüde cumartesi akşamları eğlenceler yapardık. Milli oyunlar, şiirler, türküler, küçük temsiller... Ben çoğu zaman oyunların müziğini çalardım ya da koroyu yönetirdim. Bu çeşit sanat çalışmalarımızın ana rengi hep halk işi olurdu. O zaman sahneli filan salonumuz yoktu. Taburelerimizi alır, yemekhanede geniş bir daire çizer yahut mevsim yazsa dışarıda bir alanda toplanır, orada eğlencemizi yapardık. Temsiller bazen arkadaşlarımızın kendi eserleri olurdu. Birlikte çalışarak köyde geçen bir olayı, bir sahneyi olduğu gibi canlandırırlardı. Bu alanda çok başarılı arkadaşlarımız vardı. Köylülerin yoksulluğu, yanlış inançları, nasıl kolay kandırıldıkları, nasıl ezildikleri bu temsillerde apaçık ortaya konulurdu. Arkasından köye gideceğimize, köylüyü uyandıracağımıza dair bir şiir okunur, duygularımız bilenirdi. Daha o zamandan iyi şairler yetişmişti aramızda. Köy hasretini, köy sevgisini, toprağa konu edinen şiirler yazılır okunurdu. Şarkılarımızın çoğu köy üstüneydi. Sürer eker biçeriz, güvenip ötesine diye başlayan ziraat marşı, köy enstitüleri marşı haline gelmişti. Söylemediğimiz gün, söylemediğimiz toplantı yoktu. 700-800 kişi bir ağızdan ciğerlerimizin bütün gücüyle bağırarak söylerdik. Gerçekten ihtişamlı olurdu. Yeri göğü inletirdik. Hele o halk türküleri, denilebilir ki halk türküleri Türkiye'de köy enstitüleriyle yeni yeni bir anlam kazandı. Yeniden havalandırılmış oldu. Günlük radyo programlarına girdi. Genel zevk haline geldi. Aynı şey halk oyunları için de söylenebilir. Zeybekler, halaylar, horonlar, Türkiye'nin her köşesinde kurulmuş olan köy enstitüleri, kendi çevrelerindeki oyunları ekipler yoluyla başka yerlere taşıdılar. Başka yerlerin oyunlarını öğrenip getirdiler. Zeybekler yalnız Ege'de değil artık. Hasanoğlan'da, Cılavuz'da, Ernis'te oynandı. Karadeniz horonları Beşik Düzü'nden Aksu'ya, Kepirtepe'ye, düz içine gitti. Erzurum barları bütün yurda yayıldı. Halk müziği, halk sanatları köy enstitülerinin kabul ettirdiği yeniliklerden birisi oldu. Biz yüksek kısımda bu konu üstünde genişliğine ve derinliğine çalışmalar yaptık. Halk sanatlarının niteliklerini inceledik. Benim mezuniyet tezimin adı Kütahya Halk Türkülerinin Özellikleri'ydi. Tavşanlı dolaylarında 20 gün kadar dolaşmış, köylerin ritim, tonalite, melodi hattı ve benzeri özelliklerini incelemiştim. Bunlardan Ali Bey türküsü, gelin havası, tren gelir birazdan gibilerinin notalarını Muzaffer Sarı Sözen'e vermiştim. Bazen hala radyoda söylenir. Şu kanadayım. Güzel sanatlar, müzik, resim, edebiyat, raks, hatta mimari, heykelcilik, halk kaynaklarından faydalanarak milli nitelikler kazanabilir. Buna sanatçının kendi yaratıcı kişiliği eklenince bu sanat yapıtları ortaya çıkar. Çağımız sanatçıları hele müzik ve raksta halk zevkinden geniş çapta yararlanmaktadırlar. Fırsat buldukça yabancı radyoları dinliyorum. Halk müziği armonizasyonu, ne güzel eserler çalınıyor, bayılıyorum. Bu bizde de yapılmalıdır, yapılacaktır. Hele köy enstitüleri zamanında olduğu gibi yeni bir halka yöneliş, bilinçli bir halk endişesi doğsun. Er geç olacak bu ve arkası çorap söküğü gibi gelecek. Savaş içinde. Biz 3. sınıftayken Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın sıkıntılarını yaşıyordu. Almanlar Trakya sınırımıza gelip dayanmışlardı. 3 milyon askerimizin silah altında olduğu söyleniyordu. Yarın ne olacak belli değildi. Herkeste bir korku, bir endişe vardı. Radyodan haberleri dinlerdik. Bugün şu şehirler bombalanmış, bilmem kaç bin insan ölmüş, Almanlar şurayı ele geçirmişler, filanca cephe bozulmuş, şu kadar esir alınmış. Dünya bir huzursuzdu. Biz de her gün sıkıntı hissemizi alıyorduk. Öyle günler olurdu ki yüzümüz gülmezdi. Her gün birbirinden kötü haberler duyardık. Bu ateşin içine bakalım ne zaman gireceğiz diye beklerdik. Öbür yandan savaşın maddi sıkıntıları içindeydik. Yiyeceğimiz, giyeceğimiz, öbür ihtiyaçlarımız hep kısılmıştı. Doğru dürüst karnımız doymuyordu. Sabah bulgur çorbası, öğleyin mercimek yahnisiyle bulgur pilavı, akşam mercimek çorbası yediğimiz günler oluyordu. Hem nasıl, yağsız, berbat. Ama hiç arttırmıyor, bakır tabaklarımızı sıyıra sıyıra yiyorduk. El kadar ekmek düşüyordu. Şöyle böyle iki lokmada yenebilirdi. Sonradan o da verilmez oldu. Enstitü teneke tavalar yaptırdı, mısır unundan ekmek pişirtti. Soğuyunca ufalanıp dağılıveren, biz Orta Anadolu çocuklarının alışkın olmadığı bir çeşit ekmek. Bir tavayı 20 kişiye bölerdik, mesele olurdu. Herkes büyük parçayı alacağım diye kapışı verirdi. Bir elin iki parmağı büyüklüğünde mısır ekmeği düşerdi. Kimisi yemeği beklerken iki lokma da yiyip yutuverirdi. Yemeğini de ekmeksiz kaşıklardı. Kimisi Ramazan'da iftar topu bekler gibi gözü o bir parçacık ekmeğinde karavana ile gelecek çorbayı beklerdi. Sofradan hiç doyamadan kalkardık. Yaşlarımız 14, 15, 16. Tam büyüme çağımız. Çok zor oluyordu. Unutamam. Parası olan gider leblebi üzüm alır yerdi. Olmayan ne yapsın? Yutkunur otururdu. Bir gün yemekte şöyle bir olay geçti. Sofra nöbetçisiydim. Mutfaktan karavanayı getireceğim diye geç kalmıştım. Arkadaşlar ekmeklerini almışlar. Bana da en küçük parça kalmış. Yemeği kepçe ile dağıttım. Herkese aynı düşsün diye çok dikkat ediyordum. Çünkü bu konuda hassastık. Bazı kendine fazla yemek alan arsız arkadaşlarımız olurdu. İçin için kızardık. Hatta kavga bile çıkardı. Yemeği dağıttım. Tam yerime oturdum yiyeceğim. Fakat ekmeğim yerinde yoktu. Bizim ekmek ne oldu yahu filan diye yerlere baktım. Yoktu. Yemeğini bitiren gitti, bitiren gitti. Ben ekmeksiz yedim. Ama hırsımdan ağladığımı hatırlıyorum. Başka bir günde gene sofrada tam karşımda oturan iri kıyım bir arkadaş kendi ekmeğini bitirmiş, çorbasını içiyordu. Arada bir de benim ekmeğe bakıyordu. Baktı baktı sonra bu sana fazla dedi. Çok soğukkanlı uzanıp ekmeğimi aldı, ortasından ikiye böldü. Yarısını bana verdi, yarısını kendi yedi. Kızdım ama bir şey söyleyemedim. Benden büyüktü. Gene o yıl mıydı, ertesi yıl mıydı? Bir gün Cumhurbaşkanı gelecek dediler, hep sevindik. Böyle ağır konuklar olunca yemekler iyi çıkardı. En azından bir tatlı verilirdi. Hatta etli pilav filan olurdu. Hem İsmet İnönü'yü ilk olarak görecektik. Çocuk kafamda Atatürk'ten sonra en büyük kişiydi İnönü. Resmini görmediğimiz, adını duymadığımız gün yoktu. Tarih derslerimizde kahramanlığını, yurda hizmetlerini okuya okuya ezberlemiştik. Hele o gün gözümde daha bir başkalaştı. Her yer asker oluverdi. Ellerinde tüfekleriyle yolların kıyısına ikişer ikişer dizildiler. Derken gökte uçaklar uçmaya başladı. Motosikletlerle polisler geldi. Cipler, taksiler doluştu. Her yer motor gürültüsüne boğuldu. Biz büyük binanın önünde sıralandık. Siyah bir taksinin içinden ak saçlı ufak tefek bir adam indi. Hemen tanımıştım, İnönü'ydü. Yanında komutanlar, siviller, bir sürü adam vardı. Önümüzden ağır ağır geçti. İnce sesiyle bir şey söyledi. Hep birden sağ ol diye bağırdık. Sonra bizi içeri aldılar. Doğrusu ya, aklımızın bir yanı yemekteydi. Bugün ne yiyecektik acaba? Sofralara oturduk. Etli pirinç pilavı ile incir hoşafı vardı. Hay yaşayasın İnönü diyorduk içimizden. Keşke sen her gün gelsen enstitüye. Yemekler dağıtıldı. Hiç unutmam, ikişer incirle birer kepçe kadar suyu düştü. Tam yiyecektik, dikkat diye bağırdılar. Hep ayağa kalktık. İnönü içeri girmişti. Oturun dediler, oturduk. Fakat yemiyorduk, tembihliydik demek. İnönü arkasındakilerle birlikte masaları dolaştı. Hep ona bakıyorduk. Gezdi gezdi, tam benim yanımda durdu. Elini uzattı, benim tabaktaki incirlerden birisini sapından tutup ağzına götürdü. Hay Allah, burada da bana çarpmıştı piyango. Çocukluk işte, canım gitti zannettim. Şimdi olsa ne kıymeti var, ama o zaman çok dokunmuştu. Arkadaşlar söylüyorlar, kıpkırmızı olmuşum, ne yapacağımı bilememişim. Biraz da abartıyorlardı muhakkak. Değilse koskoca cumhurbaşkanının elini tutup da incirimi geri almaya kalkacak değildim ya. Utancımdan kızarmıştım belki. Sonradan da İnönü benim incirimi yedi diye övündüm durdum. Evet, savaş yılları içinde pek çok sıkıntılar çektik. Öğrenci mevcudu birdenbire çoğalmıştı. Bizden sonraki sınıf, köy enstitüleri kanunu çıktıktan sonra alınan ilk sınıftır, 7 şube halinde 350 kişiydi. Binalar, derslikler, araç ve gereçler yetmiyordu. Her şey karmakarışık olmuştu. Yatakhaneyi 1,5 kilometre uzaktaki eski eğitmen kursu binalarına kaldırmışlardı. O soğukta da, karda kışta, akşam geç vakit gitmek, sabah erkenden kalkıp gelmek mesele oluyordu. Hele o yıl Seydi suyunun üstünde köprü de yoktu. Kazıklar çakıp üstüne iki sıra tahta döşeyerek uydurma bir şey yapmıştık. Kışın su çoğalmış, ırmak halini almıştı. Gece karanlıkta fener ışığı ile arka arkaya dizilip orayı geçer, çamurlara bata çıka ta yatakhaneye varırdık. Çok kere saat gecenin 11'ini 12'sini bulurdu. Sabah 6'da kalkardık. Yatakhaneler gece soğuk olurdu. Hangar olarak yapılmış geniş uzun binalardı. Kapıları doğruca dışarı açılıyordu. İkişer ince battaniyemiz vardı. Üstümüze ceket, pantolon, pelerin ne bulursak örterdik ki üşümeyelim. Şimdi düşünüyorum da o koşullar içinden iyi ki sağlam çıkıp geldik. Ama pek çok kurban verdiğimizi saklayamam. Kaç tane arkadaşımız zatürreden, zatülcemten, öbür hastalıklardan öldüler. Bu satırlarla kimseyi itham etmiyorum ama o sıkıntılı yılların bize çok pahalıya mal olduğunu belirtmek istiyorum. Bazen gece uyanırdım, buz gibi duyardım kendimi. Herkes takır takır öksürürdü. Başım yatağın içinde 4 rakamı gibi yatar, hohlaya hohlaya ısınmaya çalışırdım. Ne mümkün, sabaha kadar çivi keserdik. 20 günde bir, ayda bir çarşaflarımız yıkanırdı. Kurutmak imkanı olmadığı için yaş yaş geri alırdık. Hava soğuk, derece içeride bile sıfırın altında. Birkaç kere yaptım, iyi hatırlıyorum. Çarşafları ıslak ıslak yatağa sererdim. Battaniyeleri üstüne örterdim. Soyunur, birden girerdim içine. Düşünün, buz gibi. 10 dakika, 20 dakika zangır zangır titrerdim. Ama sonra yavaş yavaş ıslak bir sıcaklık başlardı. Öylece uyuyakalırdım. Sabah kalkınca bakardım, çarşaflar epeyce kurumuş. Ne sıkıntılı yıllardı o yıllar. Doğru dürüst karnımız doymaz bir yandan, üstümüzde başımızda yok bir yandan, çalışmak çok bir yandan. Fakat şu kârımız oldu, sıkıntı çekmeye alıştık biz, piştik iyice. Çok dayanıklı yetiştik. Sonradan çekeceklerimize daha o günlerden hazırlanmış olduk. Değilse katlanma zorunda kaldığımız haksızlıklara, çektiğimiz eziyetlere, gördüğümüz işkencelere tahammül edilemezdi. Hala her bakımdan köylüce bir dayanma gücümüz var bizim. Dost düşman bunu herkese kabul ettirdik. İnanmayan varsa beri gelsin anlatalım. Yıllardır iğne deliklerinden geçirildik. Mikroskoplarla suç arandı bizde. Mesnetsiz delilsiz çekmediğimiz ceza kalmadı. Gene de gözümüzü kırpmadan yürüyüp gidiyoruz. Gülümseyebiliyoruz her yapılana. Kahrın ağır işçileri deyin bize. Bayramda çalışırız bayramlar için. Kurban bayramı tam kışın ortasına rastlıyordu. O günler bir soğuktu, bir soğuktu. Kar, fırtına tipi, Eskişehir ovalarında papaz armanı savruluyordu. Göz gözü görmüyordu dışarılarda. Sular donmuştu hep. Seydi suyu iri iri buz parçaları akıtıyordu. Santral kanalı kapandığından elektriklerimiz kaç gündür doğru dürüst yanmıyordu. Akşam seminerlerinde kitap okuyamıyorduk, ders çalışamıyorduk. Lambalar ikide bir usulca sönüveriyordu. Dersliklerde pelerinlerimizle oturuyorduk da gene de ısınamıyorduk. Musluklarımızdan su akmıyordu. Ellerimizi yüzlerimizi yıkamak için dere kıyısına gidiyorduk. İçme suyumuz yoktu. 3 gün bayram izni vardı ama bu soğukta nereye gidecektik? Köyü yakın olanlar gitti ancak. Bayram sabahı kampana çaldı. Dışarıda toplanılacak dediler. Başımızı gözümüzü sararak büzülerek çıktık. Müdürümüz Rauf İnan merdivende bizi bekliyordu. Üstünde palto bile yoktu. Ellerini arkasına bağlamıştı. Boz urbaları içinde yağız çehresiyle bir heykel gibiydi. Yere atlayacaktı sanki. Savrulan karlardan gözlerini kırpıştırıyordu. O halini görünce usulca pelerinlerimizin yakalarını indirdik. Ellerimizi cebimizden çıkardık. Arkadaşlar diye başladı. Bir canlıydı sesi, bir heybetliydi. Önce yılgınlık psikolojisinin zararlarını anlattı. Korkan insanın muhakkak yenileceğini ve korktuğuna uğrayacağını söyledi. Bu hava soğuk, evet, fakat siz isterseniz üşümezsiniz dedi. Olduğumuz yerde birkaç kere sıçramamızı ve kuvvetli kuvvetli tepinmemizi istedi. Dediğini yaptık. Birden ısınmıştık sanki. Hoşumuza gitmişti. ''Bugün bayram'' dedi. ''Şimdi birbirimizi tebrik edeceğiz. Sonra yapacağımız 2 iş var. Ya içeri girip tekrar sıralara büzülmek, mıymıntı mıymıntı oturmak, bu 3 günü böyle faydasız hatta zararlı geçirmek, can sıkıntısından patlamak, boşuna içlenmek, üstelik üşümek. Yahut da kazmayı küreyi alıp yurdunu düşmandan kurtarmaya koşan bir asker heyecanı ile santral kanalını temizlemeye gitmek.'' Emin olun gidenler kalanlar kadar üşümeyecektir. Çünkü inanarak çalışan insan ne soğukta üşür ne sıcakta yanar. O yücelten, dirilten, kuvvetli kılan bir heyecan içinde her türlü güçlüğün üstüne çıkmıştır. Onu hiçbir karşı kuvvet yolundan alıkoyamaz. Yeter ki bir insan yaptığı işin gereğine inansın. Bakın size bu savaşta geçen bir olayı anlatayım. Görün inanmış insanın gücü neymiş. Biliyorsunuz Alman birlikleri Norveç'i istila ettiler. Fakat Almanlar hiçbir yerde Norveç'teki kadar kuvvetli karşı harekat görmediler. Çünkü Norveçliler yurtlarını seven insanlar, hürriyetleri uğruna canlarını esirgemezler. Ve sıfırın altında 40 derece soğukta 2 Norveçli askerin akıl almaz kahramanlığını anlattı. Onlara bunu yaptıran güç yurtseverlikti, aldıkları göreve bağlılıktı. Bir memleket işte böyle insanlar sayesinde kurtulur ve böyle insanların omuzunda yükselir diye bitirdi. Ben şimdi kazmamı küreğimi alıp kanala gidiyorum dedi. Çünkü kanal açılınca elektriklerimiz yanacak. Elektrik yanınca okulun işleri yoluna girecek. Kitap okuyabileceksiniz, ders çalışabileceksiniz. Sularımız akacak, yıkanabileceksiniz. Size şunu söylüyorum. Bizim asıl bayramımız yurdumuz bu gerilikten, bu karanlıktan kurtulduğu gün başlayacaktır. Şimdilik bize düşen milletçe çalışmak, çok çalışmaktır. Parolamız şu olmalıdır. Bayramda çalışırız bayramlar için. Ben gidiyorum. Gelmek isteyenler gelsin. Heyecanlanmıştık. Üşümemiz ne geçmişti. Hepimiz geleceğiz diye bağırıştık. Bayramda çalışırız bayramlar için. Bayramda çalışırız bayramlar için. 600 kişi böyle bağırdık. Sonra da kazma kürekleri koyduğumuz işliğe doğru bir koşuşma başladı. İnsanların böyle canlanması, bir amaca doğru saldırması belki sadece savaşlarda görülür. santral havuzundan başlayarak onar metre arayla su kanalına dizildik. Çıplak Hamidiye Ovası ayaz, Kırkkız Dağı'ndan doğru zehir gibi bir rüzgar esiyor. Pelerinlerimizin etekleri uçuşuyor. Kazmayı vurdukça yüzlerimize buz parçaları fırlıyor. Bazı yerlerde kar her yeri doldurmuş, kanal dümdüz olmuş. Nereyi kazacağız belli değil. Müdürümüz, öğretmenlerimiz başımızda dört dönüyorlar. Bir o yana koşuyorlar, bir bu yana. Öyle çalışıyoruz ki boyunlarımızdan buğu çıkıyor. Bazen adam boyunda buz parçalarını elleşip çıkarıyoruz kıyıya. Kimisi bağırıyor, kimisi kazmalara tempo tutuyor. Bir gürültü gidiyor kanal boyunca. Yeşilyurt köylüleri evlerinin önüne çıkmış bize bakıyorlar. Böyle çalışmamıza alışkınlar ama bayram günü bu soğukta nasıl donmadığımıza şaşıyorlar. Yeşilyurtlu arkadaşımız Azmi köyü yakın olduğu için izinli ya, bize evlerden bazlama ekmek taşıyor. Köyde ekmeğini özlemişiz, aramızda kapışıyoruz. Yukarılardan aşağılardan ikide bir sesler yükseliyor. Bayramda çalışırız, bayramlar için. Arkasından marşımız. Sürer eker biçeriz güvenip ötesine. Milletin her kazancı milletin kesesine. Toplandık baş çiftçinin Atatürk'ün sesine. Toprakla savaş için ziraat cephesine. Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz. Bu yurdun öz sahibi, efendisi köylüyüz. Koca ova çınlıyor, ta uzaktan Hamidiye'nin, Mesudiye'nin köpekleri ürüyorlar. Bu kış günü böyle seslere anlam veremiyorlar herhalde. Ayaz ovanın ıssızlığı yırtılıyor. O gün kanalın yarı yerini açtık, 1,5 metre derinliğinde uzun, derin bir çukur karları yara yara gitti. Ertesi gün ta bende kadar tamamladık. Sonra merasimle suyu saldık. Nazlı bir gelin getirir gibi önümden ardından yürüyerek, türküler maçlar söyleyerek getirdik ve geç zamandı santral havuzuna döktük. Sonra bir baktık okulumuzun balkonuna çakılı ÇKE yandı. Çifteler Köy Enstitüsü. O zamanki sevincimizi nasıl anlatmalı? Üşümüş ellerimiz alkıştan ısındı. Yaşa var ol seslerimiz ufukları kapattı. Dünyanın en içten gelen, en coşkun bayramı oldu belki. Hiç unutmam, bir arkadaşımız kendi ellerini öpüyordu. Aferin ulan eller diyordu. Bu elektriğin yanması da senin de hissen var, yaşayın. Sevinçten gözlerimiz yaşarmıştı. Müdürümüz bir tümseye çıktı, birkaç kelimeyle başarımızı tebrik etti. Her nokta koyuşta sağ ol diye bağırıyorduk. Şimdi dedi, depomuza su dolacak, banyoyu yakacağız. Yıkanın ve çalışıp başarmış insanların huzuru içinde uyuyun. İşte gördünüz, inanarak çalışan yapar, amacına ulaşır. Bu heyecanla çalışmaya devam edersek biz Türkiye'yi de yükseltebiliriz. Yükselteceğiz diye bağırdık. Bayramda çalışırız bayramlar için. Bayramda çalışırız bayramlar için. İçeri girdik, musluklardan şarıl şarıl sular akıyordu. Birbirimizi tebrik ediyorduk. Unutulmaz bir bayramdı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 75.